Ayrım 2.
Petrovic bir toprak ağasının kölesiyken adı kısaca Grigori'ydi. Ama özgürlüğüne kavuşup önce önemli bayramlarda, sonra da takvimde küçücük haçlarla belirtilen irili ufaklı bütün yortularda kafayı tüsülemeye başlayınca adı Petrovic. Rusya'da bir kişiye adı ve baba adıyla, hatta yalnız baba adıyla hitap etme, ona saygılı davranıldığını gösterir. Çevirenin notu. Oluverdi. İçki içmek konusundaki inatçı tutumu bakımından dedelerinin yolundan bir adım bile sapmadığı söylenebilir. Karısıyla ağız kavgasına tutuştuğu zamanlarda ona serbest kadın, Alman karısı diye söverdi en çok. Madem ağzımızdan Petrovic'in karısının lafını kaçırdık, ondan da birkaç söz etmeden geçmeyelim. Ne yazık ki hatun hakkında Petrovic'in karısı olduğu, bir de başına başörtüsü yerine şapkamsı bir şey geçirdiğinden fazla bir bilgimiz yoktur. Yalnız kadıncağızın güzellikten yana biraz yoksul olduğu anlaşılıyor. Çünkü sokakta inzibat erlerinden biri başındaki şapkamsı şeye aldanıp yüzüne bakacak olsa, bıyığını titretip garip omurtular çıkararak hemen oracıktan uzaklaşırdı. Akaki Akakiyeviç'in tırmandığı merdiven Petersburg'daki apartmanların arka merdivenleri gibiydi. Basamaklara dökülmüş bulaşık suları insanın burnunun direğini kıran amonyak kokusundan ötürü "Burası neden böyledir?" diyerek haksızlık etmemek gerekir çünkü başka apartmanlar da aynı durumdaydı. Akaki Akakiyeviç kaygan basamaklardan düşmemek için dikkatle yukarı tırmanırken bir yandan da Petrovic'in paltonun onarımı için birkaç para isteyeceğini kestirmeye çalışıyordu. 2 rubleden fazla vermemek kararındaydı. Petrovic'in kapısı açıktı. Mutfakta balık kızartan karısı evin içini kaplayan duman dışarı çıksın diye açmıştı kapıyı. Mutfaktaki duman öylesine koyuydu ki duvarlarda gezinen hamam böcekleri bile görünmüyordu. Bu durum Akaki Akakiyeviç'in de işine yaradı. Kadının gözüne gözükmeden usulca Petrovic'in odasına sıvıştı. Petrovic cilası gitmiş masanın üstüne bağdaş kurup oturmuştu. İş başındaki bütün terziler gibi ayakları çıplaktı. Akaki Akakiyeviç içeri girer girmez gözü Petrovic'in ayak baş parmaklarındaki kaplumbağa kabuğu gibi kalınlaşıp bükülmüş çirkin tırnaklara takıldı. Adamın boynunda bir iplik çilesi asılıydı. Kucağına, yamamaya çalıştığı, paçavraya benzeyen bir şey yaymıştı. Kim bilir kaç dakikadır ipliği iğnenin deliğinden geçirmek için uğraşıyorsa, "Girmiyor namussuz, beni canımdan bezdirdi." diye bir yandan ipliğe, bir yandan da odanın loş oluşuna sövüp sayıyordu. Petrovic'in canının sıkkın olduğu bir zamanda gelmesi, Akaki Akakiyeviç'in hiç hoşuna gitmedi. Terziye çakır keyifken ya da karısının deyimiyle şaşı şeytanın zıkkımlandığı bir sırada iş vermek Akaki Akakiyeviç için daha kazançlıydı. Adam içkiliyken iyice uysallaşır, önerilen parayı hemen kabul ettiği gibi üstüne bir de kandilli selam çakarak teşekkür ederdi. Ama sonra karısı işe burnunu sokarak kocasının ucuza bir iş aldığını söyler, ağlar sızlardı. Bu sefer de 3-5 kuruş bahşiş verildi mi bu iş tamam, çantada keklik sayılırdı. Bu kez Petrovic ayıktı. O yüzden bütün cinleri başına toplamıştı. Ağzından dirhemle laf çıktığına göre kim bilir şuncağız işe ne isteyecekti. Durumun farkına varan Akaki Akakiyeviç geldiği gibi gerisin geriye gitmek istediyse de iş işten geçmişti. Terzi şaşı olmayan gözünü kısıp onu süzmeye başladı. Akaki Akakiyeviç ne yapsın, onunla konuşmaktan başka çıkar yol bulamadı. "Günün hayır olsun Petrovic," dedi. Petrovic, müşterinin nasıl bir av getirdiğini görmek niyetiyle düz bakan gözünü Akaki Akakiyeviç'in ellerine kaydırdı. "Sağ olun bey, sizin de. Şey, Petrovic, gelişimin nedeni şunun için." Akaki Akakiyeviç'in yarım kalmış sözlerle, edatlarla, zamirlerle istediğini anlatmak gibi bir hüneri vardı. Eğer işler sarpa sararsa, lafı ağzında daha bir gevelemeye başlar, anlattıklarını birbirine karıştırarak sözün sonunu unuturdu. Petrovic tek sağlam gözünü müşterisinin üstüne çevirdi. Resmi giysiyi, karşısındaki insanın giyimini yakasından başlayıp yenlerinden, eteklerinden aşağı doğru tepeden tırnağa bir güzel süzdü. Akaki Akakiyeviç'in giydiği şeyler hep onun elinden çıktığı için hepsini de çok iyi biliyordu. Terzilerin böyle bir huyu vardır. İnceden inceye süzmeden edemezler. "Nedir o getirdiğiniz?" diye sordu en sonunda. Akaki Akakiyeviç yutkundu. "Şey, ben Petrovic paltomu Görüyorsun, kumaşı birçok yerinde sapasağlam. Biraz tozlandı da, eski gibi durması ondan. Oysa yenidir daha. Fakat ufak bir işi var. Sırtından biraz şey, azıcık da omuzlarından. Yıpranmış mı ne? Bak işte şu omzunu görüyorsun ya, hepsi bu kadar. Fazla işi yok. Petrovic paltoyu aldı, elinde evirip çevirdikten sonra masaya yaydı, her yerini gözden geçirdi, başını salladı. Bunun ardından üzerinde bir general resmi bulunan enfiye kutusuna ulaşmak için elini pencerenin önüne uzattı. Generalin yüzü parmaklarla dokuna dokuna delindiği için yerine dört köşe bir kağıt yapıştırılmıştı. Şimdi generali tanımak olanaksızdı. Kutuyu alınca kapağını açıp enfiyesini çekti. Sonra paltoyu parmakları arasında gerip ışığa tuttu, gene başını salladı. Astarı dışa çevirerek baktı, bir daha başını salladı. Eli enfiye kutusuna gitti. Burun deliklerini tütünle doldurduktan sonra parmağını tam dört köşe kağıt yapıştırılmış generalin yüzüne bastırarak kapağını kapattı. Kutuyu yerine koyarken, "Olmaz, bunun işi bitmiş," dedi. Akaki Akakiyeviç'in yüreği cız etti. Çocuksu yalvaran bir sesle, "Niçin olmasın Petrovic?" dedi. "Omuzcuğu biraz eskimiş, hepsi o kadar. Sende bir sürü parça vardır. Onlardan şey, parça bulmasına buluruz ama bununla iş bitmiyor ki. Yamayı bu meretin neresine vuracağız? Her yeri dökülüyor. İğneyi batırır batırmaz dağılıp gider. Bırak canım dağılsın, sen de yeni bir yama korsun. Ama beyim, bildiğiniz gibi değil. İpliğin tutunacağı sağlam yer kalmamış. Çok zor bir iş bu. Gene de kumaşın aferini varmış. Yoksa rüzgar püf deyince dağılır giderdi. Senin elinden gelir, bir şeyler yapıver canım. Şey, boş gönderme beni. Dedim ya, yapılacak bir şey yok. Bunun işi bitmiş artık. Siz en iyisi soğuk kış günlerinde kesip kesip bundan dolak yapın. Ayağınızı çoraptan daha iyi korur. Hınzır Almanlar çıkardılar şu çorap denen şeyi. Amaçları insanlardan daha çok para sızdırmak. Petrovic fırsat düştükçe Almanları iğnelemekten geri durmazdı. Sizin paltoya gelince yenisini yaptırmaktan başka çıkar yol yok. Yeni sözünü duyunca Akaki Akakiyeviç'in gözlerinin önü karardı. Odadaki eşyalar baş aşağı gelip fır fır dönmeye başladı. Doğru dürüst gördüğü tek şey Petrovic'in enfiye kutusunun üstündeki yamalı general suratıydı. Düşteymiş gibi kendini bilmeden konuşmaya başladı. Ne yenisi? Yenisini yaptıracak param mı var sanıyorsun? Evet, yenisini diktirmeniz gerekiyor. Petrovic'in sesinde acımasız bir umursamazlık vardı. Peki diyelim öyle olsun. Bunun için bilmem ki. Yani kaça çıkacağını mı öğrenmek istiyorsunuz? Evet onu. 3.50'liği geçer. Böyle kısaca kestirip atan Petrovic dudaklarını anlamlı anlamlı sıktı. Karşısındakini güç duruma sokmaktan zevk alan bir adamdı. Birini afallattıktan sonra suratının aldığı biçimi görmek için şaşı gözüyle yan yan bakardı. Akaki Akakiyeviç bir çığlık attı. Ne? 150 ruble mi dediniz? Bir palto için bu kadar para çok değil mi? Sessizliğiyle ün salmış bir kalem efendisinin belki ömründe attığı ilk çığlıktı bu. Evet efendim, daha aza çıkmaz. Ayrıca bu da diktireceğiniz paltoya bağlı. Eğer yakasına sansar koyayım, kukalatasının astarı da ipek olsun isterseniz 200'e patlar size. Petrovic'in müşterisini afallatmak için etkileyici tavırlar takınmasına aldırış etmeyen Akaki Akakiyeviç hep o yalvaran sesiyle ''Aman Petrovic iki gözüm'' dedi. ''Şu paltoyu bir şekle sokmak için elinden geleni yap. Ötekine gücüm yetmez.'' ''Yapamam beyim. Benim emeğime de sizin paranıza da yazık olur.'' Akaki Akakiyeviç bu kesin yanıtı alınca kafasına balyoz yemiş gibi sersemledi, kendini dışarı zor attı. Petrovic müşterisinde bıraktığı etkiden dolayı kıvançlıydı. Adam sendeliğe sendeliğe giderken işini bırakıp dudaklarını sıkarak arkasından bir süre baktı. Böylece hem mesleğinin onurunu kurtarmıştı hem kendi onurunu. Kendini bir anda sokakta bulan Akaki Akakiyeviç düşteymiş gibi ''Ya demek öyle, bunun böyle olacağı hiç aklıma gelmezdi.'' diye söylene söylene yürüyordu. Bir hayli gittiği halde hep aynı sözleri sayıklıyordu. Demek bu da gelecekti başıma. Şimdi ben ne yapacağım? Bu sözlerden sonra uzun süre sustu. Sonra yeniden söylenmeye başladı. Nereden bilecektim böyle olacağını? Aklıma gelir miydi bütün bu işler? Şimdi git de ne yapacağına karar ver bakalım. Adamcağız böyle mırıldana mırıldana giderken evine ters bir yönde ilerlediğinin farkında bile değildi. Yolda karşısına çıkan bir soba temizleyicisi omzuna çarparak üstünü başını kurum içinde bıraktı. Yeni bir yapının iskelesinden tepesine bir kova kireci boca ettiler. Akaki Akakiyeviç'in şapkası un çuvalından çıkmışa döndü. Oysa zavallıcık bunların hiçbirinin farkında değildi. Ama ne zaman tüfeğini yanına dayamış, tütün boynuzundan nasırlı eline enfiye boşaltan bir bekçiye tosladı. İşte o zaman biraz aklı başına geldi. Bekçi, ''Ne biçim yürüyorsun be adam, senin yaya kaldırımın yok mu?'' diye bağırmasa gene de kendine geleceği yoktu. Neyse, biraz toparlanan Akaki Akakiyeviç sonunda evine giden yola girdi. Bu arada içinde bulunduğu durumu yavaş yavaş kavramaya başlamıştı. Şimdi abuk sabuk konuşmuyor, karşısında en gizli işlerini açtığı, ağırbaşlı bir arkadaşı varmış gibi kendisiyle içli içli dertleşiyordu. ''Benim yaptığım da iş mi yani? Adam bugün hiç gününde değildi. Karısından epey zılgıt yemiş olmalı. En iyisi pazar günü gideyim ona. Cumartesi devirdiği kadehlerden sızıp kalınca gözleri iyice şaşılaşır. Kendine gelmek için pazar sabahı iki tek atmak isteyecektir. Karısı çıkarıp para verecek değil ya. İşte ben o sırada Hızır gibi yetişip eline 5-10 kapik sıkıştırdım mı adamın yüzü güler, dili çözülür, palto işimiz de böylece yoluna girer.'' Akaki Akakiyeviç kararını verince biraz rahatladı. Şimdi pazarı beklemekten başka yapacak iş kalmıyordu. O gün sabah erkenden Petrovic'in evinin yolunu tuttu. Karısının evden çıktığını görür görmez hemen apartmandan içeri daldı. Tam tahmin ettiği gibiydi. Petrovic bir gece önceki içki şöleninden sonra kendine gelebilmiş değildi. Gözlerinin ne yana baktığı belli olmuyordu. Başı yaşlı kazlarınki gibi önüne düşmüştü. Belki de oturduğu yerde pinekliyordu. Ama Akaki Akakiyeviç palto konusunu açınca şeytan dürtmüş gibi birden canlanıverdi. ''Olmaz efendim, olmaz. Yeni bir palto diktirmekten başka çareniz yok.'' Adamın dediği dedikti. Akaki Akakiyeviç hemen bir 10 kapik çıkarıp terzinin avucuna sıkıştırdı. ''Sağ olun efendim. Sağlığınıza iki kadeh içip biraz kendime gelirim.'' Paltonuzdan yana hiç merak buyurmayın. Eskisinin bir işe yarayacağı yok. Ben size yeni bir tane dikeyim de palto neymiş görsün herkes. Akaki Akakiyeviç sözü döndürüp dolaştırıp eski paltonun onarımına getirdiyse de Petrovic hiç oralı olmadı. Siz merak etmeyin beyim. Ben söz verdim mi o iş tamam demektir. Size en iyisinden bir tane dikeceğim. İsterseniz yakası düğme yerine modaya uygun gümüş kopçalarla açılır kapanır cinsten olsun. Yeni bir palto diktirmekten başka çıkar yol bulunmadığı en sonunda Akaki Akakiyeviç'in kafasına dank etmişti. Öte yandan morali sıfıra inmişti. O başka. Nereden bulacaktı onca parayı? Paltoyu neyle diktirecekti? Gelecek bayram ikramiye alacağını biliyordu. Gel gelelim o paranın yeri çoktan hazırdı. Ayağındaki pantolonu yenilemesi, geçen ay kundurasına çaktırdığı köselenin parasını ödemesi gerekiyordu. Ayrıca gömlekçiye 3 gömlek ile adının burada anılması uygun kaçmayacak 2 parça çamaşır ısmarlayacaktı. Kısacası ikramiyeden elinde kalsa kalsa birkaç kapik kalırdı. Genel müdür cömertliği tutup ikramiyeyi 40 yerine 45 ya da 50 ruble olarak verse bile masraflardan artacak para palto için gerekenin yanında devede kulak kalıyordu. Gerçi Petrovic'in zıpırca fiyat yükselterek müşterilerinin aklını başından almaktan hoşlandığını bilmiyor değildi. Böyle durumlarda karısı bile dayanamaz, adamı hemen oracıkta haşlardı. ''Çıldırdın mı be herif? Geçen gün hiç pahasına iş aldın. Bu sefer aklına nereden istiyse bilmem neler zırvalıyorsun. Sen kendin bile bu kadar eder misin bakalım?'' O nedenle Petrovic'in paltoyu 80 rubleye çıkaracağını adı gibi biliyordu. Bütün sorun şimdi 80 rubleyi denkleştirmekti. Yarısını ya da yarısından biraz fazlasını bulup buluştururdu. Ya kalanı? Her şeyden önce okuyuculara 80 rublenin ilk yarısının kaynağını açıklayalım. Akaki Akakiyeviç'in harcadığı her rubleye karşılık bir kapik biriktirmek gibi bir alışkanlığı vardı. Bakır metelikleri kilit vurduğu küçücük bir kutunun deliğinden atar, kutuyu 6 ayda bir açarak biriken kapikleri gümüş onluklara çevirtirdi. Birkaç yıldır toplanan para 40 rubleyi aşmıştı. Bu duruma göre paranın yarısı hazırdı. Peki öbür yarısını nereden bulacaktı? Akaki Akakiyeviç düşündü, taşındı, hiç hiç olmazsa bir yıl süreyle bir takım masraflarını kısmaya karar verdi. İlkin akşam çaylarını kaldıracak, mum yakmayacaktı. Eve yazı işi getirdiği günler, ev sahibi koca karının odasında çalışsa ne çıkardı? Daireye gidip gelirken kundurasının tabana aşınmasın diye yolun düzgün yerlerini, parke döşenmiş sokakları seçecek, koşmadığı zamanlar usul usul ayak uçlarına basarak yürüyecekti. Çamaşırcı kadına yıkaması için çamaşırları daha seyrek vermesi bunların eskimesini %100 geciktirirdi. Eve gelince sırtındakileri çıkarıp yılların eskitemediği pamuklu sabahlığını giyse bunun ne zararı olurdu? Başlangıçta bu kısıntılar, sınırlamalar ona hayli güç geldiyse de nasıl becerdiyse zamanla hepsine alıştı, yavaş yavaş her şey düzene girdi. Hatta bir gün geldi ki akşam yemeklerini bile kaldırıverdi. İleride edineceği paltonun hayaliyle aç açına yatmaya başladı. Pek çok şeyden kısıtlama yapmıştı. Buna karşılık alacağı paltonun hayali onu ruhça besliyor, yaşamını renklendiriyordu. Sanki evlenmiş, canlı bir varlıkla bir arada yaşıyormuş gibi hissediyordu kendini. Daire dönüşlerinde onu evde bekleyen, yaşamını onunkiyle birleştirmiş, acıyı tatlıyı paylaşan biri vardı sanki. Bu yaşam arkadaşı eskimek nedir bilmez bir astarla kaplanmış, astarının altı pamukla beslenmiş, kalın kumaş paltodan başkası değildi. Akaki Akakievich canlandı, kendine bir amaç seçmiş bütün insanlar gibi tavırları kesin, kararlı bir durum aldı. Yüzündeki davranışındaki sünepelik, ölgünlük, siliklik bir anda yok olup gitti. Ara sıra gözlerinde bir parıltının yandığı, zihninde en atakça düşüncelerin çaktığı oluyordu. Paltosunun yakasına bir de sansar kürkü koydursa ne çıkardı? Zihnini dolduran bu çeşit düşünceler onu iş başında dalgın bir insan yapmıştı. Bir keresinde temize çektiği yazıda az kalsın yanlışlık yapıyordu. Son anda farkına vararak derinden bir ah çekti, korkuyla istavroz çıkardı. En azından ayda bir kez Petrovic'in evine uğruyor, paltosuyla ilgili birkaç laf etmeden içi rahata ermiyordu. Her uğrayışta konuştuğu şeyler kumaşın nereden alınacağıyla, rengiyle, fiyatıyla ilgili ayrıntılardı. Canının çok sıkıldığı günler, kumaş alınıp güzel bir palto dikileceği düşüncesiyle avunuyor, eve neşeyle dönüyordu. Ah, ne zaman kavuşacaktı paltosuna, o günü iple çekiyordu. İşler umduğundan hızlı yürüdü. Genel müdür ikramiyesini beklediğinden de çok, ne 40 ne 45, tam 60 ruble olarak ödeyiverdi. Kimin aklına gelirdi böyle bir şey? Adamın durup dururken cömertliği mi tutmuş, yoksa Akaki Akakievich'in yeni bir paltoya gereksinimi olduğu içine mi doğmuştu?